şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Doğu Ukrayna'da 15 Şubat'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı son 24 saatte 60 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Milislerden 2 kişi yaşamını yitirdi. Debaltseve şehrinde çatışmalar aralıklarla sürüyor. Bu kent milislerin kuşatması altında. Kentin içinde 7000 kadar Ukrayna askeri var. Bu durum yeni bir krize yol açtı. Donetsk yönetimi güvenlik koridoru açabileceğini belirtiyor. Ancak askerlerin bölgeyi terk edebilmeleri için silah bırakma şartı öne sürüyor. Anlaşmanın tam olarak hayata geçememesi diplomatik planda da kaygılara yol açıyor. Ukrayna'daki ateşkesi denetleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatışmalara karşın masada alınan kararlara genel olarak uyulduğunu söyledi. AGİT gözlemcisi Alexander Hook, Donetsk, Lugansk ve Debaltseve kentlerinde bazı noktalarda ateşkese tam olarak uyulmadığı bilgisini aldık ama genel olarak Minsk kararlarına uyuluyor deniliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Ukrayna'da çatışan tarafların Minsk anlaşmasına uymaya davet etti. Ushakov, 12 Şubat'ta kabul edilen Minsk anlaşmasının tüm maddelerinin yerine getirildi. İnanıyoruz denildi. Kiev yönetimi de doğudaki çatışmaları sonlandıracak askeri güce sahip olmadığını belirtti. ABD Başkanı Barack Obama ise ateşkesin bozulması olasılığına karşı Kiev yönetimine silah yardımı yapmayı hala masada tutuyor. Gelen haberler bu yönde. Bütün dünya bu önemli çatışma bölgesi içerisindeki bu kritik anlaşmanın uygulanıp uygulanamayacağına dair pür dikkat bir gözlem içerisinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Mısırlı Hristiyan'ın Libya'da IŞİD tarafından öldürülmesini kınadı. Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Elçisi'ye telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti. IŞİD'in eylemini kınayan Rus lider terörle mücadelede Kahire'nin yanında olduğunu dile getirdi. IŞİD'in Libya'da kaçırdığı 21 Mısırlı Kıpti'nin infaz videosunu yayınlanmasının ardından da Kahire Libya'daki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Kısasa kısas açıklaması geldi. Mısır'da ölen Kıptiler için 7 günlük yas ilan edildi. IŞİD militanları ayrıca İtalya'yı da tehdit ettiler. Mısır'ın saldırılarına Trablus ve Tobruk'taki rakip yönetimlerden farklı tepkiler geldi. Trablus Merkezi Milli Genel Kongre Mısır Derna'yı vurmasının Libya'nın egemenliğinin ihlali olduğunu öne sürdü. Başarısız darbe girişiminin ardından güçleriyle beraber Tobruk'a çekilen Halife Hafter ise operasyondan haberdar olduğunu açıklandı. Hafter'in desteklediği Tobruk hükümetine bağlı Genelkurmay Başkanlığı Hafter'in Mısırlı komutanla görüştüğünü, operasyonun koordinasyonlu şekilde yürütüldüğünü belirtti. IŞİD'in Orta Doğu'da Irak ve Suriye'de yürüttüğü çatışmalar ve saldırılar devam ederken Amerikalıların Erbil'de bir üs açacakları haberi de tartışmaya devam ediyor. IŞİD'e karşı oluşturulacak uluslararası koalisyonun hava operasyonlarına lojistik destek amacıyla Erbil yakınlarında askeri üs kuracak Amerikalılar. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Hürriyet Daily News gazetesinden Barçın Yinanç ile Erbil'de kurulacak üssü ve İncirlik üssünün Türk-Amerikan ilişkilerindeki yerini konuşacağız. Son haberimiz İsrail'den. İsrail'de görev süresi dolan Gabi Ashkenazi'nin yerine Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Gadi Eisenkot getirildi. Kudüs'te Başbakanlık Rezidansı'nda düzenlenen törenle resmen görevine başlayan Eisenkot, İsrail ordusunun 2006'dan bu yana uyguladığı savaşta sivillerin hedef alınmasını öngören Dahiya doktrininin sahibi olarak tanınıyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Barçın Yinanç ile Erbil'de kurulacak Amerikan üssünü ve İncirlik üssünü konuşacağız. İncirlik üssünün Türk-Amerikan ilişkilerindeki yerini konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konumuz ABD'lilerin Irak'ta, Amerikan yönetiminin Irak'ta IŞİD'e karşı bir üs kurmaya Erbil'de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde Erbil yakınlarında IŞİD'e karşı küresel koalisyonun kullanacağı bir hava üssü kurma haberini konuşacağız. Yoğun dış ve iç politika çerçevesinde bu haber çok fazla yer bulup öne çıkmadı. Ancak Hürriyet Daily News'ten Barçın Yinanç, yılların diplomasi muhabiri olarak konuyla ilgili önemli bir yazı, bir karşılaştırma da yaparak kaleme aldı. Hürriyet Daily News'te İngilizce çıkan. İşte bu yazı çerçevesinde bu üssün niçin düşünüldüğünü, ne işe yarayabileceğini, elbette İncirlik meselesini, Türk-Amerikan ilişkilerinde İncirliğin yerini, önemini ve şu son dönem içerisinde iki tarafın İncirliğe nasıl baktığını, onun etrafında nasıl bir diplomatik, fikri, tartışma, sessizlikle bir kısmı gitse bile yürüdüğünü konuşacağız. Hoş geldin sevgili Barçın.
Merhaba Ali, kolay gelsin.
Teşekkür ediyorum. Evet, IŞİD meselesi vahşet dehşet boyutunun yanı sıra askeri ve diğer önlemlere ilişkin tartışmalar yapılırken Erbil'deki Amerikan üssüne ilişkin haber geldi. Belki çok daha fazla tartışılması gerekirdi ya da gerekir miydi bilmiyorum ama bu üssün hayli önemli bir yenilik, bir farklılık olduğu açık gibi, eğer yanılmıyorsam, ki sanıyorum sen de en azından önemine dair bir fikrin vardı ki son derece önemli bir yazı kaleme aldın. Bu üs nedir? Biz bunu incelikle karşılaştırmayla birlikte de belki sohbetin ilerleyen bölümlerinde anlatırsın ama istersen oradan IŞİD meselesinden başlayalım.
Şimdi aslında tabii bu haber şu anlamda yeni değil. Zaten geçmişten beri şöyle bir 6 aylık, 1 yıllık süredir bunun haberleri geliyordu. İşte Amerikalıların Kuzey Irak'ta bir üs kurabilecekleri yönünde haberleri zaten duyuyorduk. Yeni olan bunun belki de biraz daha ilk kez resmi ağızlar ama Kuzey Irak tarafından, resmi ağızlar tarafından dile getirilmesi, net bir şekilde dile getirilmesi oldu. İşte Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Peşmerge Bakanlığı sözcüsü bu üssün kurulmakta olduğunu ve çalışmalar bittikten sonra lojistik amaçlı kullanılacağını söyledi. Yani oradan kalkan uçaklar bu aşamada IŞİD hedeflerini vurmayacak ama destek uçuşları yapacak o taraftan. Tabii benim bununla ilgili bir analiz kaleme almamın 2-3 nedeni var. Bir tanesi tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde uzun dönemdir bir soğukluk yaşanıyor. İkincisi incirlik, sevelim sevmeyelim, beğenelim beğenmeyelim, Türk-Amerikan ilişkilerinin temel direklerinden bir tanesidir. Üçüncüsü de bundan yaklaşık birkaç ay evvel yanılmıyorsam Wall Street Journal'da bir yorum makale yayınlanmıştı ve şöyle söylenmişti. Amerika IŞİD'e karşı bir müttefiğe ihtiyacı var, sağlam bir müttefiğe ihtiyacı var. Bu müttefikin Türkiye olmayacağı anlaşılıyor çünkü Türkiye bu desteği vermiyor. Dolayısıyla Amerika belki de Kuzey Iraklı Kürtlere sırtını dayamalı, hatta İncirlik'ten vazgeçip Kuzey Irak'ta bir üs kurmalı şeklinde bir yorum vardı. Ben bunu bu yorum çıktıktan sonra da konuşmuştum. Peşmerge Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından hem Amerika'da hem de burada konuyu yakından bilen uzmanlarla konuştuğumda bir kere aldığım cevap şu oluyor. Tabii ilk soru şu: gerçekten de Amerika acaba İncirlik'i gözden çıkardı ve onun yerine Kuzey Irak'ta bir üs mü kuruyor? İleride bu üs işte İncirlik'in yerini tutabilir mi? Şimdi benim aldığım cevap genelde uzmanlardan şöyle oldu. İncirlik çok devasa boyutlu bir askeri üs ve çok uzun zamandan beri Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir görev görüyor. Zaten sadece bir Amerikan üssü değil, orası aynı zamanda bir NATO üssü. Dolayısıyla NATO'nun kodlarına göre çalışıyor. Uzun bir Türk-Amerikan askeri işbirliğinin sonucu olarak daha mikro operasyonlar olduğunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak derecede artık taraflar aynı dilden konuşuyorlar. Kuzey Irak için hem fiziki anlamda böyle bir durum söz konusu değil, hem de henüz çalışma kodları da oturmuş olmadığı için bu aşamada kısa vadede Kuzey Irak'taki üssün İncirlik'in yerini almasına pek imkanlı bakılmıyor. Bir başka etken de şu veya da bu şekilde Kuzey Irak'taki istikrarsızlığın daha uzun bir süre devam edeceği düşünülüyor. Çünkü IŞİD da bu istikrarsızlığı arttırdığı için oradaki üste daha fazla yatırım yapıp çok daha büyük hale getirmenin de kısa vadede mümkün olmayacağı düşünülüyor.
Evet. Peki İncirlik üssü etrafında bir hani Türk-Amerikan ilişkilerindeki soğukluk, donma, bugün Murat Yetkin'in yazısında da vardı, bürokratik düzlemde işler iyi olsa bile diplomatik ve siyasal alanda sıkıntılar tasvir ediliyordu o yazıda da. İncirlik etrafında da tartışmalar var. IŞİD'e yönelik operasyon, belki Suriye'de olası bir operasyonda Ankara bunu arzuladığını zaman zaman Suriye krizi çıktığından beri doğrudan ya da dolaylı biçimde dile getirdi. Bu çerçevede üst etrafındaki tartışmalar da bu soğuklukta Türk-Amerikan ilişkilerinin şu andaki durumunda rol oynuyor. Nedir oralardaki meseleler?
Şimdi ben aslında bu konuya şöyle yaklaşmayı tercih ediyorum. Amerika Türkiye'den bir üst kullanmak istiyor IŞİD hedeflerini vurmak için. Neden illa Türkiye diye sorabiliriz. O da gerçekten fiziki anlamda anladığım kadarıyla, yani konuyu bilen uzmanların bana aktardığı, mesafe çok yakın olduğu için IŞİD hedeflerini hem zamanlıca hem de dolayısıyla sonuç alacak şekilde vurmak için İncirlik en iyi yer. Diğer uzak hava üslerinden kalkan uçaklar işte zamanlama hatası oluyor, zamanında varamıyor, daha etkin bombalama yapamıyor. Dolayısıyla işin bir fiziki boyutu, coğrafi yakınlığı nedeniyle Amerikalılar bu üssü kullanmak istiyorlar. Şimdi bir müttefik Amerika Türkiye'den bir talepte bulunuyor. Bu üssü kullanmak istiyorum diye. Türkiye'de hayır ben sana kullandırmayacağım derse Amerika buna bozulabilir. Bu doğaldır. Biz kendi açımızdan baktığımızda yalnız şöyle bakmamız lazım. Amerika'yı kızdırıyoruz ama bu yaptığımız bizim ulusal çıkarlarımıza uyuyor mu, uymuyor mu? İşte biz bunun hesabını yapmak durumundayız. Yani Amerika'yı küstürüyoruz istiyoruz ama biz karşılığında çok önemli bir ulusal çıkarımızı koruyoruz diyorsak o zaman küstüreceğiz. Yapacak bir şey yok. İşte bunun değerlendirmesini yapmak lazım. Ben bu noktada sadece Türk-Amerikan ilişkilerinden değil biraz da Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları açısından da yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki sonuç olarak burada İncirlik'in kullanılması IŞİD'le mücadele için söz konusu. Şimdi IŞİD de Türkiye'nin normal şartlarda hasım olarak gördüğü, terör örgütü olarak gördüğü bir antite. Dolayısıyla hayır ben kullandırmıyorum demek o zaman sanki Türkiye IŞİD'i bir terör örgütü olarak görmüyor anlamını çıkartır. Daha da şu anlamı çıkartır. Genelde çünkü Türkiye'nin aslında İncirlik kullandırmamasının bir nedeni de şuna dayanarak. Türkiye şöyle söylüyor. Şimdi ben açıkça IŞİD'e cephe açarsam, açıkça İncirlik'i kullanımı açarsam bu sefer IŞİD beni hedef alır. Çünkü Türkiye artık herkes biliyor ki maalesef sınırlarımız tehlikeli gibi olduğu için IŞİD'in her an Türkiye'nin içinde bir takım müdahaleler yapabileceğini varsayıyoruz. Bu da Türkiye'nin aslında bir terör örgütü karşısında ne kadar aciz olduğunu da ortaya çıkarıyor ve bir anlamda bu terör örgütüyle dolaylı bir müzakere yapmış oluyor. Yani ne diyor? Tamam bak diyor ben İncirlik'i kullanmayacağım. Ona göre sen de bana zarar verme. Dolayısıyla burada bir bizim açımızdan da bir tehdit oluşturan bir örgüte karşı harekete geçmemek var. Bu bizi ne kadar ulusal çıkarlarımıza uygundur? İkincisi de bu nedenle Amerika ile de ilişkilerimiz de bozuluyor. Karşılığında bunun elimize çok fazla bir şey geçiyor mu? Bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekir. Üçüncüsü de bugün yarın Suriye'de gelişmeler karşısında Türkiye eğer daha önemli bir rol oynamak istiyorsa o zaman ikinci bir pozisyona da düşebilir. Bu üssü kullandırtmadı ve IŞİD'e karşı yeterli mücadeleyi göstermediği nedeniyle de diğer müttefiklerinden de dışlanmak gibi bir yani bir takım gelişmeler olduğunda diğer müttefiklerin görüşlerini belki sormayacak Türkiye'ye diğer müttefikleri. Dolayısıyla hani burada bir sağlıklı bir muhasebe yapıldığında yani her şey sadece işte Amerika'yı küstürüyoruz ama karşılığında ne elde ediyoruz ve buna da bakmak gerekiyor. Yoksa mesele sadece Amerika'yı küstürdük küstürmedik meselesi değil tabii.
Evet bir de bölgesel aktör olmanın da ötesinde küresel rol oynama arzusu dolayısıyla da kararlarını bağımsız alma eğilimi son dönemlerin sık dile getirilen düsturlarından biri Ankara tarafından sanıyorum bu hesapları da yaparak bu kararlar alınıyor.
Tabii sonuç olarak popülizm olarak baktığınızda hani dışarıya böyle bir mesaj verebilirsiniz. İşte ben Amerika'ya üstümü kullandırtmıyorum. Dolayısıyla hani sanki yine tekrar etmek gerekecek. Yani burada sadece Amerikan çıkarlarının için kullanılması mı söz konusu üssü? Yoksa Türkiye açısından da mı bir tehdit için kullanılması söz konusu? Ama tabii ki Amerika'ya karşı böyle sanki kafa tutuyor görünümde olmanın getirdiği bir popülizm var. Ama uluslararası arenada popülizm size içeride oy kazandırır ama uluslararası arenada bu popülizm size saygınlık kaybettirir. Saygınlık kaybettirmek de şu demek oluyor demin de söylemeye çalıştığım gibi. Bugün yarın bölgede önemli gelişmeler olup önemli kararlar alındığında size bu denklemlerde ne kadar rol oynadıysanız, bu gelişmelerde ne kadar katkıda bulunduysanız o kadar sizi söz sahibi ederler. Ama hani ben bu çerçevenin içinde yer almak istemiyorum, dışında yer alacağım, üstü de kullandırmayacağım derseniz o zaman biz de önümüzdeki dönem bir konferans topluyoruz. Siz de o zaman çağırmayız diyebilirler. Şimdi bizde şöyle bir de durum var. Biz hep şunu düşünüyoruz. Türkiye o kadar önemli, o kadar coğrafi olarak her şeyin merkezinde ki yani biz hiçbir zaman göz ardı edemezler diye düşünüyoruz. Bunun haklı bir tarafı vardır. Evet, Türkiye göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir. Göz ardı edilemeyecek kadar stratejik bir konuma sahiptir. Ama bu değildir ki biz her zaman her yerde istediğimiz saygınlığı ve saygıyı göreceğiz. Bu da bir garantili bir şey değil. Yani ilişkilerde yaşanan erozyonun bedelini muhakkak ki bir şekilde de ödemek zorunda kalırız diye düşünüyorum.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Hürriyet Daily News gazetesinden Barçın Yinanç idi. Erbil'de yapıldığı, inşa edildiği, kullanıma açılacağı dile getirilen Amerikan üssü çerçevesinde İncirlik'i de konuştuk. Türk-Amerikan ilişkilerinde İncirlik'in yerini ve bu son bölgeden gelen mesajlar çerçevesinde bu ilişkilerin bir kısa analizini zamanımız el verdiği ölçüde Barçın Yinanç'tan aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili Barçın katılımın için.
Kolay gelsin, iyi yayınlar size.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.